Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'ya, Mutlu Evlilik Atölyesi'ne hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz psikolog Feyzullah Gürdaş. Her zaman olduğu gibi kıymetli hocam, psikiyatrist Medaim Yanık'la eş ilişkilerini konuşmaya devam ediyoruz. Mutlu evlilikleri, mutsuz evlilikleri beraber görmeye, tartışmaya, konuşmaya çalışıyoruz. Ve buradan belki süzdüğümüz, damıttığımız bilgileri tavsiye olarak sizlerle paylaşmak niyetindeyiz naçizane. Evet hocam, bugün eşlerin kendi aralarında kavgalarında gördüğümüz bazı olgular var mı? Yani benzerlikler var mı? Bir kategorize edebilir miyiz? En çok hangi konulardan kavga ediyorlar? Nasıl ediyorlar? Neye atfediyorlar? Şöyle biraz tatsız meseleler ama geçen programda da biraz öyle tatsız meselelere girdik. Bunlar da hayatın gerçeği. Birlikte bakma şeyindeyiz, iddiasındayız. Her zaman olduğu gibi beraber görme. Neler olup bitiyor bu kavgalarda? Nasıl bunları gözlemliyorsunuz?
Feyzullah, eş kavgalarında kabaca 3 tane tip var. Bir tanesi evlilikteki, eş ilişkisindeki büyük sorunlara bağlı kavgalar var. İkincisi yerleşik psikolojilere bağlı kavgalar var. 3 küçük şeylere bağlı kavgalar. Ne demek bu 3 farklı tipi, isterseniz açıklayayım. Şimdi büyük sorunlara bağlı kavgalar şu: eşlerin arasında büyük sorunlar var. Eşlerden biri diyelim ki şiddet uygulamış. Biri çalışmamış, para kazanmamış. Biri diyelim ki diğer eşi de incitecek bir başka bir insanla ilişkisi olmuş. Aldatma meselesi olmuş. Bunlar büyük meseleler ve bu büyük meselelerde eşler yara alır. Bu meseleler kriz çıkartır. Buradan büyük kavgalar çıkar. Hem o dönemde çıkar bu meselenin arkasından, hem de sonra tekrar tekrar gelir. Buna hatta evlilik literatüründe evlilikteki yaralar denir. Olduğu dönemde kriz çıkarır, deprem gibi bir etki yapar. Ama sonra depremin anısı gibi, depremde kalmış birinin anısı gibi, o mesele bir zihinde yara oluşturduğu için
biraz iz bırakıyor mu yani?
İz bırakır.
İz bırakıyor.
Tabii, değil nöronal mi? Ağlar hassas hale gelir. O meselenin hikayesi duygusal olarak, zaman ve mekan olarak güçlü video şeklinde zihinde kaydedilir. Ve en ufak bir şeyde o zihin şeyi, videosu kişide canlanmaya başlar. Bana şunu şunu yapmıştı diye gündeme getirir. Ve o yüzden de o tekrarlama dediğimiz mesele olur. Tekrarlayan kavgalara neden olur. Demek ki büyük nedenler bunlar. Büyük bir adaletsizlik, şiddet olayı, aldatma olayı, çalışmama olayı. Büyük bir şey.
Travmatik olaylar.
Travmatik yaşantılar.
Evet.
Ailesiyle olan büyük bir mesele. İkinci mesele, ikinci farklı kavga tipi yerleşik psikolojilere bağlı kavgalardır. Ne demek bu? Eşlerden birinin veya ikisinin karşılanmamış duygusal ihtiyaçları vardır. Mesela eşlerden biri diğer eşin kendisine yeterince ilgi, sevgi, yakınlık göstermediğini düşünür.
Düşünür, inanır.
İnanır, hisseder, yaşar. Bu onun içinde karşılanmamış bir ihtiyaç olduğu için bunu tekrar tekrar gündeme getirir, bunu almak için. Bunu dile getirir. Karşı tarafta bunu bir suçlanma olarak algılar. Karşı argümantasyonlarını getirir ve bu mesele bir örüntü şeklinde tekrar tekrar aralarında olup biter.
Yani evliliğin başında acaba bu adam beni seviyor mu? Gerçekten beni seviyor mu? İlgileniyor mu? Yani ilgilenmiyor benimle. Belki de sevmiyor diye soru sorana 30 yıl sonra da aynı soruyla muhatap olabiliyor zihinleri. Eğer evlilik sürmüşse, devam etmişse bunun örneklerini görüyoruz.
Şimdi mesela diyelim ki yerleşik psikolojinin başka bir örneği, kişilikleri arasında fark var. Biri dağınık, biri aşırı düzenli. Bu iki psikolojik hal birbirlerine uzaklık evliliklerinde tekrarlayan bir meseleye sebep oluyor. Bunun üzerinden. Sen orayı dağınık bıraktın, evi yeterince düzenlemedin, eve geldim temiz değil, sen yeterince eve emek vermiyorsun veya sen dağıtıyorsun, kirliyorsun, arkanda bir şey bırakıyorsun. Yerleşik bir psikoloji. Birinci anlattığımız şey sevgi duygularının karşılanmaması meselesi. İkinci mesele diyelim ki kişiliklerindeki bu farktan dolayı beklentileri farklı. Bunu halledemedikleri zaman bunun üzerinden tekrar tekrar kavga ederler. Aslında bu meselelerde baktığımızda örüntüler olur. Videolarını çekilse aynı kavga türünün aşağı yukarı aynı nedenlerle tekrar tekrar yaşandığı olur. Buna yerleşik psikolojilere bağlı kavgalar diyoruz.
Evet, bunun içinde bu bahsettiğiniz kişilik mizaç özellikleri farkından kaynaklanan şeyler de var.
Ve karşılanmamış duygusal ihtiyaçlar
da var.
Birincisinde büyük sorunlar oluyordu.
Büyük
travmatik olaylar oluyordu.
Ya da böyle sömürüler, adaletsizlikler, ya güçlü, çok güçlü şey.
Olay var, bir olay var, bir kriz var. Burada bir taraf inciniyor veya iki taraf inciniyor.
Evet.
O olay bir yara açmış. Ona bağlı tekrar tekrar kavga ediyorlar. İkincisinde ister karşılanmamış duygusal ihtiyaçlar, ister mizaç farklarından kaynaklanan meseleyi yönetememişler. Bunun üzerinden tekrar tekrar kavga ediyorlar. Üçüncü mesele daha farklı bir mesele. Aslında aralarında büyük bir problem yok. Bu en azından kavga meselesi. Küçük anlık olayları yönetememeye bağlı büyük kavgalara dönüşüyor. Bunun en tipik öyküsü şudur. Eşinize sürpriz yapacaksınız veya anlaşmışsınızdır. Çok güzel bir tatil planı yapmışsınızdır. Biletleri almışsınızdır. Rezervasyonunuz tamamdır. Arabaya bindiniz, yola gidiyorsunuz. Yolda işte bir müzik türünden, kırmızı ışıkta geçip geçmemekten, niye burayı solladın, dikkatli ol, sen nasıl benim işime karışırsın, zaten sen benim işime karışıyorsun, dan başlayan, hiç ortada bir şey yokken küçük bir meseleden yönetememeye bağlı o meselenin büyüyüp bir krize dönmesi, arkasından küslük, tatilde iki kişi tatile gitmiş, ya yolda geri döndüler en sertlerse, ya gittiler orada birkaç günü veya tüm şeyde,
bir haftanın birkaç günü ya da bazen
tamamını küskün şekilde birbirleriyle mesafeli yaşadılar. Bu küçük şeyler aslında fena şeyler. Mesela evlilik terapileriyle uğraşanlar bu küçük şeylerden korkar. Çünkü çok belirsiz. Ne zaman geleceği belli değil.
Evet.
Şimdi diğerleri de büyük meseleyi konuşursun, halledersin. Diğer psikolojilerden belki hazırlık da yaparsın. Fakat bu küçük meselelerde bayağı bir öfke kontrolü gerekiyor. Bayağı bir müzakere becerisi gerekiyor. Bayağı bir uzlaşma becerisi gerekiyor. Küsmeden uzaklaşma gerekiyor. Onarma becerisi gerekiyor. Çünkü o küçük mesele, orada sadece bir kırmızı ışıkta geçtin veya niye dikkatli araba kullanmıyorsun veya sen benim işime karışıyorsundan kalmıyor. Tak tak tak tak karşılıklı olarak büyütüyorlar meseleyi.
Evet.
Şimdi bu o kadar tehlikeli bir şey ki, akşam eve diyelim ki eşine hediye olarak bir şey alıyorsun, sonu kavgayla bitiyor.
Mesela şöyle bir şey hatırlıyorum. Şuradan bile çıkabiliyor. Bir bilet alıyor konsere, sürpriz yapacak adam. Çok da şey değil yani, normalde yapabildiği bir şey değil. Zorlamış yapmış ama kadının şikayeti şu: sen benim sevdiğim şeyi bilmiyor musun adamı, ya da işte ben şunu severim, niye onun konserine bilet almadın? Şimdi ben bilmediğim bir yere götüreceksin beni, ya sevmezsem diye şikayet ettiği, oradan da kavga çıktığını ben gördüm ve duydum. Zor bir şey tabii yani.
Şimdi
küçük bir mesele yani. Hani diyorlar hocam, incir çekirdeğini işte ya da fındık dişin kovuğunu doldurmayacak mesele, ama sadece aslında öyle mi? Yoksa bu üç neden aslında zaman zaman, yani bu kadar biz kolay ayırt edebiliyor muyuz? Bazen iç içe geçebiliyor mu?
Şimdi gerçek hayatta bizim sınıfladığımız her şey bir sınıflama gayretidir. Gerçek hayatta nesneler bu kadar birbirinden ayrılmaz.
Kolay kolay fark
edilmiyor. Her sınıflamanın baş belası aslında bazı durumlar birden fazla klasifikasyona da sınıflamaya uyar. Fakat bu o yüzden de biri diğerini kolaylaştırır. Bir alandaki gerilim diğer tarafa yansır. O yüzden ayırmak, ama klinik anlamda kullanışlı bir şeydir. Olup bitenleri anlama biçiminden. Çünkü mesela benim zihnimde her bir üçüne ayrı protokol var. Bir şeyin sınıflamasındaki önem şudur. Anlama kadar müdahale protokolü farklılığı oluyorsa bu ayrıştırmayı, sınıflamayı haklı kılar. Mesela ben kendi pratiğimde eş terapisti olarak çalıştığımda bu meselede bu üç ayrı kavga tipinin hangisine ait olduğunu görür ve her biri için farklı yaklaşımlar gerektiğini düşünüyorum. Ona göre farklı müdahalelerde bulunur.
Mesela yani biraz daha böyle açsanız hocam, nasıl aşağı yukarı?
Mesela diyelim ki birinci o büyük sorunlara bağlı yaralar. Şimdi bunların bir kısmı kriz dönemindeyse zaten kriz yönetmeniz lazım. Bir kriz sürecini götürmeniz lazım. Oradan aldatmanın kendine özgü bir protokolü var. Diyelim ki fiziksel şey ise bu fiziksel şiddet ne anlama geliyor? Anlamlandırmanız, bunu durdurmanız gerekiyor. Eğer eski bir mesele ise de bir şekilde bir duygusal boşalma, yani bir yara, duygusal yaranın güven ilişkisi içinde ele alınıp iyileştirilmesi, onarılması gerekir. Bir şekilde o güçlü duygusal şeyin ifadesi, karşı tarafın sorumluluğu kabul etmesi ve bir onarma ilişkisine girmesi gerekir. Yoksa o derinlerde yerleşik yara haline gelmiş, zihinsel yara haline gelmiş, duygusal yara haline gelmiş, video gibi kaydedilmiş meseleyi çözemezsiniz. Basit duygusal şeyler yürümüyor. Mesela orada bu duygu odaklı terapiler, terapi teknikleri gerekiyor. Zihinsel olarak çerçeveleseniz bile bu durumda bayağı duygu odaklı bir yaklaşım gerekiyor. Ama mesela diyelim ki küçük meselelere bağlı psikolojilerde, sorunlarda bayağı davranışçı beceriler öğretmeniz gerekiyor. Protokol değişti.
Evet.
Burada ne öğretmeniz gerekiyor? Bir kavganın denetleme becerisi öğrenmeniz gerekiyor. Şimdi kavgada ne oldu? Biri diyelim ki bir sollama yaptı. Sen bizim güvenliğimiz şey mi yapıyorsun? Ne biçim araba kullanıyorsundan başlayan mesela bir öfke kontrol eğitimi yapmanız gerekiyor. Bir kavgayı böyle tırmandırma karşılıklı sürecin bir yerde nasıl kesilmesi gerektiğini, kısa bir molanın ama ardından birleşmenin uzun küsmeye dönüşmemesi meselesinin öğretilmesi gerekiyor. Burası nasıl? Bayağı bir beceri öğretme aslında.
Evet.
Teknik öğretme. Davranışçı bir yöntem gerekiyor ve beceri öğretmeniz gerekiyor.
Evet.
Halbuki büyük mesele bayağı bir duygu yüklü bir mesele. Duygusal bir mesele. O travmatik hafızayla ilgili bir mesele. Bunun böyle basit bir iki davranışçı teknikle falan çözülebilmesi mümkün değil. Çok içte, derinlerde nasıl çocukluk çağı travması nasıl ele alıyorsak aslında bir travmatik deneyim meselesi gibi ele almamız lazım.
Evet. Diğer tarafın bunu küçültme teşebbüslerine de dikkatli olmamız gerekiyor. Orada hani belki bildiğini saf tutmuş oluyoruz aslında. Yani biraz
büyük travmatik yani, şeyde şimdi diyelim ki aldatma yapmışsın. Başka bir kadınla mesajlaşmışsın. Eşin bunu görmüş. Tamam. Ne var bunda? Havasındasın ve çok kafaya takıyorsun. Çok küçülttün bu meseleyi. Bu onarma değil.
Ya da biraz mesele geçti. Tamam, önce kabul etti ama hala işte niye bunu şey yapıyorsun? Hala düzelmedin mi gibi. Bir an önce toparlamak istiyorlar aslında. Toparlanmak istiyorlar ama biraz acele ediyorlar.
Acele ediyorlar ve karşı tarafın duygusal onarılmasını yapamıyor. Yani orayı veya zorla kabul ettiriyor ona.
İkinci bir travma oluyor bu da.
Güç ve baskıyla istersen şey yap, mecbur bırakıyor. Ama mecbur bırakıyorsun da o zaman travmatik bir süreç o içeride işliyor. Adaletin yerini bulması, o tür bir iyileşme için adaletin yerini bulması ve kişinin gerçekten anlaşıldığını, özür dilendiğini hissetmesi gerekiyor. Yoksa o yarayı iyileştiremez.
Evet.
Aradaki şey ise, yerleşik psikolojilere bağlı kavgalardaki protokol ise aslında kısır döngüyü, o örüntüyü görmek, farkındalık oluşturmak ve bunun bu kısır döngüye nasıl çıkmamaları gerektiğini göstermeyi gerektiriyor. Yerleşik psikolojilerin tanımlanması gerekiyor. Örüntüsünün ikisinin açığa bırakılması gerekiyor. Neden oluştuğunun anlatılması gerekiyor. Ve buna tekrar tekrar düşmemesinin yolunun öğretilmesi gerekiyor.
Evet.
O yüzden üç ayrı protokol var aslında.
Var. Bazı iç içe geçmiş olabiliyor. Özellikle galiba yerleşik psikolojilere bağlı kavgalarla bu küçük şeylere bağlı kavgalar dediğimiz şey bunların en çok iç içe geçmesi olabilir. Yani yerleşik şeyde psikolojide eşim beni çok sevmiyor, aslında benimle çok ilgilenmiyor psikolojisine sahip bir birey mesela bu küçük şeylerden büyük kavgalar çıkmasını tetikleyecek şeyler olabilir diye düşünüyorum.
İlişkide doğru söylüyorsun Feyzullah, ama mesela bazen bir sırf öfke kontrol meselesinden de oluyor.
Evet.
Yani diyelim ki bir taraf öfkeli, diğer taraf öfkeye öfkeli.
Evet.
Tamam mı? Bak sorsan öfke dönemi içinde eşiniz adil buluyor, eşini seviyor, eşini beğeniyor, iyi geçindiğini söylüyor. Böyle bu acayip bir şey yok. Ama bir öfke kontrol problemi var. Belki hani buna diyeceksin ki sakinlik, öfkelilik arasındaki fark gibi bir şey olabilir. Ama yine de beklenmedik bir şey var orada. Yani o küçük şeyler meselesi. Çünkü burada böyle bir yerleşik olanlarda patern çok belli. Aynı neredeyse diyelim ki hani diyorsun ki bak sizin kavganız şöyle şöyle şöyle şöyle oluyor. Siz şöyle yapıyor, bu böyle yapıyor. Acayip tanımlanmış bir şey. Nereden çıkacağı belli. Bu küçük şeyler çok farklı alanlardan çıkıyor.
Evet. Bunun belki biraz ayrımını eşlerinde kendi aralarında mesela şimdi bunu dinlerken onlar da kendi büyük ihtimal evlilikleri üzerine düşünüyorlar ki böyle olmasını çok isteriz. Umarım böyledir. Bu küçük şeylere bağlı kavgalar yani bunun böyle kendilerince bir ayrımını yapmaları, farkına varmaları da çok hoş olabilir diyoruz.
Tam da bunu yapmak istiyoruz. Yani amacımız evliliklere, ilişkilere katkı. Çünkü şuna inanıyoruz. Evlilik ilişkileri geliştirilebilir. Beceri kazanılarak evlilikler daha iyi hale getirilebilir. Ve nasıl diyelim ki fiziksel egzersiz hale yaparak bedenimizi daha iyi hale getirebiliyorsak, bunun yeteneğini yapabiliyorsak, bir müzik aletine çalışarak onu daha iyi kullanabilir, çalabilir hale gelebiliyorsak, evlilikle ilgili becerileri, beceri düzeyindeki şeye yerli yerinde yaparsak, biraz da rehber metin gibi bir şeye çalışırsak, evliliklerimize katkı sağlayabilir. Bazen böyle çok kafası karışık, yolunu bulamayan kişiler rehber niteliğinde kitaplar okumamaksızın yollarını kaybedebilirler. Böyle bir şey var. Hani çok sıkıntılı insanlar sıkıntıları için birçok yol ararken garip yollara gidebilirler. Ve boğulabilirler de. Ama böyle daha yapısal, daha rehber metin şeklindeki şeylere yönelebilirlerse olup bitenleri kendi başlarını anlama ya da anlamayı da başarabilirler. Zaten bizim programımızın özelliği de eşlere bu anlamda pratik bir yaklaşımda bulunmak. Kullanabilecekleri şekildeki bir bilgiyi biraz hazırlanarak, biraz hap haline getirerek, biraz çerçevelenmiş olarak sunmak.
Evet. Yani belki işte insanların, bu bizi dinleyen kişilerin mesela mutlaka tartışmalar yaşıyorlar eşleriyle. Bazen büyük kavgalar da oluyor. Kendilerini öfkelenirken buluyorlar. Kendilerine bu neyin öfkesi diye sormalarından belki başlamak olabilir. Yani yaptıkları kavgaları böyle bir gözden geçirmek, bir patern var mı, tekrarlayan şeyler var mı diye sormaları bile bir başlangıç olabilir. Belki yardım almak ihtiyacını fark ettirebilir ya da bir arayış içerisinde olmayı çözme konusunda kolaylaştırabilir diyoruz. Kıymetli dinleyenler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Deniz Psikolog Feyzullah Gürdaş, kıymetli hocam psikolog, psikiyatrist Profesör Doktor Nedaim Yanık'la eş ilişkilerini konuşmaya devam ediyoruz. Aradan önce eşlerin birbiriyle kavgalarında en sık rastlanılan 3 farklı tipi ve bunların arasındaki ilişkiye biraz değinmeye çalıştık. Şimdi biraz da bu haklılık, haksızlık meselesi bizimle terapilerde böyle çok sık karşılaştığımız, hatta ilk müdahalelerimizden biri olan haklı haksızlık durumu, neden bunlar yaşanıyor, nasıl yaşanıyor biraz konuşalım ve iki kişinin olduğu bu meselede eş ilişkini, hele bir de aile, geniş bir aile ise, o haklı haksızlığı nasıl değerlendiriyoruz? Biz uzmanlar buna nasıl bakıyor? Biraz bu konuyu da konuşalım istiyorum hocam.
Şimdi Feyzullah, eş terapilerinde bizim sık gördüğümüz meselelerden bir tanesi eşlerin haklı haksızlık ikilemi üzerine düştüğüdür. Bir nevi aslında bazen bize gelirken haklı olanın ve haksız olanın tespiti gibi bir beklentide de olabilirler.
Hakemlik gibi.
Hakemlik gibi. Terapisti bir hakem yerine koymak.
Ki bizim kültürümüzde bu hakemlik meselesi çok sık kullanılan bir şey. Sadece bu eş ilişkilerinde değil, sorun yaşayan iki kişi kendi aralarında işte anlaşıp ikisinin de güvendiği birine gidip ve hakem, yani güvenilir bir insandan, bizim kültürümüzde olan bir şey çok gayet, ama terapisti şimdi böyle bir konuma koymalarının bazı dezavantajları oluyor.
Şimdi hakemliği galiba nasıl yaptığına bağlı. Bence terapistlik bir açıdan hakemliktir. Hı hı. Yapısal anlamda hani hakemliğim şöyle bir şey vardır. Bu böyle olacaktır diye, madem ki kadı gibidir yani, karar verdiniz, o zaman bu böyle olacaktır. Hakemliğim burada biraz daha incelikli hali. Aslında bir daha rehber, yol gösterici, eşlik edici, kolaylaştırıcı gibi.
Evet.
Bir anlamdaki hakemlik. Çünkü hakemliğin de farklı tarzları
vardır. Tarzları var değil mi?
Kadı gibi var. Hakem olmak, hakim gibi hakem olmak ayrı bir şey.
Ara bulucu gibi olmak.
Daha ara bulucu gibi. O da bir tarz. Şeylik, terapistlik biraz daha eşlik etmek aslında. Eşlik etmek, rehberlik etmek, ama sırf pasif bir dinleyici değil. O da etkin bir varlık terapide aslında. Üçüncü kişi olmuş oluyor bir şekilde terapide. Süreci etkileyen bir faktöre dönüşmüş oluyor. Şimdi aslında bu haklı haksızlık meselesi bazen gerekli bir şey, çoğu zaman gereksiz bir şey.
Çoğu zaman gereksiz ama, değil mi hocam?
Bazen de gerekli ama. Nerede gerekli? E kardeşim, aldatmışsın yani şimdi. Veya malını çalıyorsun, değil mi? Veya diyelim ki açık açık köle gibi kullanmak istiyorsun. Şiddet uyguluyorsun. Ya haklı belli, haksız belli ya.
Ya da sürekli hakaret ediyorsun.
Hakaret ediyorsun. Şimdi burada kişinin hak araması, bundan kurtulmak çabası, adalet arayışı hakiki bir meseledir. Ve burada hak haklık vardır aslında. Böyle durumlarda. Çünkü eğer hiç evliliklerde her zaman her şey iki taraflıdır dersek, bazen bir psikopatın elindeki bir kurdun elindeki bir kuzuya da kuzu da haksızlık vardır denme meselesine dönebilir. Onu ayırt etmek gerekiyor. Mesela ben kendi protokolümde önce ona kötü kişi var mı?
Evet.
Eğer kötü kişi var ise, biri psikopat ise, biri cani ise, biri sorumsuzun dönde geleni ise, tamam, biri diğerine açıkça eziyet ediyorsa, biri hayatını riske atıyorsa, biri malını sömürüyorsa, kardeşim açık var burada yani. Şimdi birinin hatası olabilir de 90'a 10'a haklı haksız meselesi olmaz mı? Olur tabii. Yani kurtla kuzunun ilişkisine kurt şeyden seni yiyeceğim demiş. Niye? Suyu bulandırıyorsun. Ama sen öndesin, ben aşağıdayım. Nasıl bulandırayım demiş. Bulandırsan da yiyeceğim, bulandırmasan da yiyeceğim. Şimdi burada bir güç güçsüzlük, hak haksızlık meselesi yok mu? Var. Ama bu evliliklerde nadir görülen bir durumdur. Zaten öyle durumlarda bir evlilik terapisi çok da işlemez ya. Daha bir hakeme gitmesi ve hukuka gitmesi gerekir.
Şüphesiz.
Kişinin. Veya iki taraf, diğer taraf eğer şeyi kabulleniyor ise, değişimi. Orada hak, mesela aldatan tarafta ne olursa olsun kırmızı kartlık harekettir kardeşim. Haksızlığa şey bellidir. Ben direkt öyle başlıyorum ya. İsterse hangi nedenle olursa olsun. Aldatmak kırmızı kartlık harekettir. Haklı haksız bellidir. Ondan sonra başlayalım konuşmaya. Ama bu daha nadir bir durumdur. Daha az bir durumdur. Başvuruların %5'idir, onudur. %90 oranında haklı haksızlık mücadelesi fonksiyonel değildir.
Evet.
Niye fonksiyonel değildir? Diyorsun ki bu adam iyi bir adam mı? Hocam kocam iyidir. Eşim dürüsttür. Veya sadıktır diyor. Tamam. Nasıl bir adam? Çok iyi babadır hocam diyor. Ama işte başlıyor şeye bir sürü şikayet. Şimdi bunlarda da ben haklıyım, haksızım. Bir dakika. Yani bu
Aslında şöyle oluyor pratikte. Diyelim ki aralarında 10 tane sorun yapıyorsun, görüyorsun. Sorunlara bakıyorsun. Mesela diyelim ki illa şey yapacaksın. Yani bir haklılık haksızlık şey yapacaksın. Bunu şeydeki gibi iki tane kaza oldu. Bir kaza oldu. Kazaya diyelim ki iki tarafın sürücüsüne şey veriliyor ya. 70'e 30, 60'a şey, evet, 90'a %. Kusurluk oranı gibi. Aslında 10 tane meseleye kusurluk oranı gibi bir uzman görüşü baksan. 3 tane meselede diyelim ki kusurda ağırlık kadında. 3 tane meselede kusurluk erkekte. İkisinde kusurluk eşit. Bir tanesinde kusurluk aslında bir etkileşim paterni şey yapmış. Şimdi böyle bir mesele çıkıyor.
Şimdi şöyle desen, şimdi sen %70 kusurlusun, sen %30. Tamam, şimdi hadi gidin. Ne değişecek bir de yani?
Öyle bir de tek mesele olsa. Şimdi bir meselede biri öyle, diğer meselede biri öyle. Onun davranışı ona bağlı. O yüzden haklı haksızlık paterni üzerinden yürümek işe yaramıyor.
Kör düğme bazen sebep olabiliyor hocam.
Öylesine güçlü bir duygu ki yalnız. Bütün şeyleri boyunca tartışmanın ana şeyi kim haklı kim haksız. Ve insanlarda haklı haksız olmanın sebebini anlamak, pozisyonu anlamak çok güçlü bir duygu.
Çünkü çok güçlü bir adalet inancı var.
Şimdi bu niye böyle oluşuyor? Yani iki kişi, çünkü mesela terapist bazen ben her seferinde bir eşi dinlerken defalarca yanıldığım için kendi kendime şöyle derim. Medayim, dikkatli ol. Bak, hikayeyi tek taraflı dinliyorsun.
Evet.
Bir tarafın bakış açısının olduğunu hikaye farklı olabilir.
Ki gerçekten de hocam bambaşka hikayelerle karşılaşabiliyoruz. Yani bazen ağzım açık kalıyor gerçekten. Yani şaşırma duygum geçmiyor. Yani çiftleri dinlerken ben daha alışamadım ona yani. O şaşkınlık, şaşırma bu konularda özellikle. Çünkü gerçekten şey gibi yani, senaryo gibi, film gibi. Bir tarafın anlatışıyla aslında yani yalan söylemiyorlar. Yalan değil.
Tam da kilit nokta bu. Yalan söylemiyor. Yani o şey var ya, meşhur bir film var. 4 tane kişi bir olayda, bir evet, kavga şeyinde. Japon filmiydi galiba.
Galiba hocam.
Dönüyor. 4 kişinin kendi bakış açısıyla aynı olayı yeniden çekiyor.
Yeniden çekiyor. Evet. Eski bir filmdi değil mi? Siyah beyaz. Şimdi
aynen öyle.
Aklıma geldi.
Zihnimde yer eden bir şey hatırlamıyorum. Aynı olay oluyor. Eşlerden biri geliyor. Aynı olay olup bitenleri kendi bakış açısıyla bir hikayeleştiriyor, bir mantık örgüsü kuruyor, bir neden sonuç ilişkisi kuruyor, ortaya bir hal koyuyor. Bayağı da bazıları da bunu acayip beceriyor. Sonra diğerini dinlediğin zaman aynısını yapıyor. Eşler eğer bunu eş zamanlı yapıyorsa, mesela diyelim ki biz terapiste özellikle onu yaparız ilk görüşmede. Biri hikayesini anlatıp diğeri hikayesini anlattığında yerinde duramaz ama o öyle değil,
evet,
türünden şey. O niye? Çünkü kendisinin inandığı, kurduğu sistemin dışında bir şey söylüyor. Bu hani bir nevi yanlış söylüyorsun, olup biteni çarpıtıyorsun, öyle değil o mesele türünden bir isyana sebep oluyor karşılıklı. Şimdi niye insanlar bu kadar güçlü bir şekilde farklı bakış açısı oluşturuyor?
Sebebi ne olabilir?
Bence en az 3 tane neden var. Çünkü bir, aslında her birimizin bireysel farklılığı, zihin biçimimizin çalışma biçimi, olup bitenleri anlama biçimi arasında fark. Ya sonuçta iki eş farklı insanlar ya. Zihin özellikleri farklı, zeka düzeyleri farklı, farklı zeka türlerine sahipler, farklı deneyimlerinden geliyorlar, farklı mizaç özellikleri var. Aslında olup bitenleri kavramsallaştırma, anlama biçimleri zaten doğal haliyle iki insan birbirinden farklı. Yani bu bir kısmı kendi bireysel farklılıklarımızdan gelen şey. İkinci şey, bir şekilde biz benliğimizi korumak istiyoruz. Yani bir ilişkideki bir yolunda gitmeyen ve acı olan bir şeyde sorumluluk şeyinin bize ait olması pek hoşumuza giden bir şey değildir. Ya yani insanlar kendi hatalarını görmekten çok ağırlıklı olarak başkalarını sorunları dışsallaştırarak görmeyi tercih eder. Benliğimizi koruma tekniklerimizden biridir. Kim bunu yapmaz? Bazıları yapmaz bunu. Çok depresif insanlar. Yapmayabilir.
Evet.
Daha çok kendini, özgüveni düşük insanlar kendini eleştirme eğiliminde olabilir. Ama genellikle insanlarda benliklerini koruma kaygıları vardır. Ve bir olayda kendi paylarını düşük, başkalarının paylarını yüksek görmeye yönelik bir eğilim vardır. Çünkü benliğimizi korumak için böyle bir şeye ihtiyacımız vardır. İzzet-i nefsimizi korumaya çalışıyoruz aslında. Üçüncü mesele, bu tekrarlayan kavgaların yoğun duygular oluşturmasıdır. Şimdi artık yoğun duygular işe karıştığı zaman ve aynı şeyi tekrar tekrar yaşadığımız zaman bir duygularla yeniden anlama biçimi oluşur. Bu kendi bakış açımızın güçlenmesine sebep olur.
Yani bir olayları yorumlamamız daha çok duygular üzerinden, yani duygularla daha fazla düşünmeye başlıyoruz. Ya da karar verici, tabii ki bu çok doğal ve normal. Ama daha güçlü hale geliyor. Ya da geçmiş duygular şimdiki durumu etkileyebiliyor bakış açısını.
Şimdi o zaman bir, bu işten nasıl kurtulabiliriz? Bu evliliklerde bayağı yaygın bir mesele ise. Bu çünkü konuşmayı zorlaştırır. Bir meseleyi konuşurken kavga etmeye sebep olabilir. Sorun çözmem, buradan çıkamamaya sebep olabilir. O yüzden bu haklı haksızlık döngüsünden çıkarmak ana meselelerden bir tanesidir terapi sırasında. Bu nasıl yapılabilir? Bir yolu şu. Bu iki farklı gerçeklik kavramalarını sağlamak. Ya bak, sen gerçekliği bir şekilde algılıyorsun, o gerçekliği bir şekilde algılıyor, yalan söylemiyor. Gerçekten böyle algılıyor. Sen de böyle algılıyorsun ve gerçeklik aslında ne tam senin dediğin gibi ne tam onun dediği gibi.
Ya da sen de haklısın, sen de haklısın.
Öyle, yani bir açıdan öyle, bir açıdan öyle. Sen de haksızsın, sen o da de haksız.
Evet.
Eğer hak haksızlık dersek, daha ayrıntılı, şu meselede %60 kusur sende, %100 çok beni zorlarlarsa, isterseniz gelin ben size bir uzman, haklı haksız mı bulmak istiyorsunuz? Şöyle yapıyorum, bak 10 tane mesele var. Şu meselenin bence büyük kısmı senden kaynaklanıyor. Direkt eşe dönüp, bence bu meselenin şu kısmı da senden kaynaklanıyor. Çok iyi yerden yapmanız lazım bunu yalnız.
Evet.
Tamam. Böylece aslında kusurluk oranları, mesele bazlı kusurluk oranlarının değişebileceğini, toptan haklı haksız meselesinin olmadığını ve her bir meselede iki tarafın da değişmesi gerektiğini, bazı meselelerde bir tarafın daha fazla değişmesi gerektiğini şey yapıyor. Yani bu toptan haklı haksızlık meselesini yerine belki hani mesele bazlı kimin nerede payı var göstermek verimli ve etkili bir yol olabilir.
Evet, ben de bazen çok klasik o şey örneğini veriyorum, yani o Mevlana'nın hikayesinde olduğu gibi fil örneği, köre fili tarif etmelerinin istenmesi gibi. Da ben bunu şeyde de böyle YouTube'da öyle gezinirken yurt dışından böyle psikoterapiyle ilgili videolarda da mesela duydum bu örneği. Direkt Mevlana'dan alıntı yapmışlar yani adamlar. Köre biliyoruz, fili tarif etmesi isteniyor. Eğer birisi bacağından tutarsa bunun bir sütuna benzediği ya da ağaca benzediğini söylüyor. Kulağından tutarsa bu bir yaprak diyor. Kuyruğundan tutarsa bu yılana benziyor galiba diyor. Yani nereden bakarsanız, biraz nereden tutarsanız oradan görüyorsunuz. Bunu gerçekten de hatırlatarak, yani en azından terapinin ya da meselenin sadece haklı haksız meselesi olmadığını, çoğu zaman aslında hakemlik vazifemizin olmadığını, çoğu zaman daha çok ilişkinin kendisine odaklanmamız gerektiğini, bu ilişkide ne olup bittiğini anlamaya çalışmamız gerektiğini söyleyerek aslında devam etmeye çalışıyoruz. Ama dediğiniz gibi çok güçlü psikolojiler hocam. Bunu görmezden gelerek de hareket etmek aslında biz terapistler için biraz dezavantaj oluyor.
Şimdi şeyde Feyzullah, bundan, bu halden, bu haklı haksızlık kısır döngüsünden kurtulmanın bir diğer yolu şu. Bu işte benim payım ne?
Evet.
Sorusunu.
Evet.
Çünkü kişi eşinin payına yoğunlaşıyor. Düşünüp yani bu işte benim payım ne?
Evet.
Şimdi biz terapilerde şunu, insan ilişkilerinde şunu biliyoruz. Bir şeyin değişmesini istiyorsan karşıdakini değiştirmeye uğraşma, kendin değiş.
Aynen öyle.
İlla karşıdakinin şuna haksızlık yapmasını istemiyoruz. Bazı depresif insanlar yapar. Bir şeyde hep kendi payını düşünür. Karşı tarafın payını hiç görmez. Bu da yanlış bir şey. İzzet-i nefsimizi korumak zorundayız. Dengeli bir şeye ihtiyacımız var. Bu işte benim payım ne? Üçüncü şey, kurtulmanın üçüncü yolu. Birincisi, iki farklı gerçeklik kavramının meseleyi anlamasıydı. Yani fil mesele, bu meseleyi anlaması lazım. İki farklı gerçekliğin, iki tane yalan söylemeden öyle anlayacaksın. İkinci şey, ya bu işte benim payım ne? Tamamen dışı görmekten kendine bakmayı öğrenme. Aslında daha önemlisi, üçüncü mesele, eşin bakış açısını anlamaya çalışma meselesi.
Anlamaya çalışma, evet.
Bu çok kıymetli bir şey işte. Bu üç numaralı şey şu. Bunu yapmaya yaptığımız şey şu. Ya bak, hani bu şey tekniğimiz var ya. Biri konuşuyor, biri dinliyor.
Kesmeden. Yorum yapmadan.
Bunun şeyini sen yazmıştın.
Evet.
Nasıl yapıyorduk?
Eşler bir meseleyi konuşacakları zaman, ciddi bir meseleyi, daha önce belki birçok kez kavga ya da tartışma meselesi olmuş. Bir kişinin sırayla konuşup, aslında sırayla dinliyorlar. Biri konuşmacı oluyor, biri dinleyici oluyor. Tamam, burası gayet normal. Konuşan kişi suçlama yapmadan, sen diye başlamadan, özellikle zaten hakaret etmeden, o durumda, o olayda, o meselede ne yaşadığını, ne hissettiğini, ne düşündüğünü ve neye ihtiyacı olduğunu söylüyor. Yani derdini anlatmaya çalışıyor. Bunu dinleyen kişi de bazen sorular sorabilir. Hiç kesmeyecek ama nasıl sorular sorabilir? Sen burada bunu bunun için yaptığını söylüyorsun. Doğru mu anladım diye. Yani anlayıp anlamadığını ona bildiriyor. Soru sorarak. Anlatan, konuşan kişi de böylece benim söylediğim karşı taraftan anlaşıldı, derdim anlaşıldı hissine sahip oluyor. Sonra sıra diğerine geçiyor. Diğeri konuşmacı oluyor. Diğeri dinleyici oluyor. O sırada belki de istediğimiz başka bir şey de şu. Herkes dediğiniz o ikinci madde var ya, ben orada neyi yanlış yaptığımı söylüyor. Aslında söylemesi gerekiyor. Yani ben orada belki işte sesimi çok yükselttim. İşte o gün biraz benim için stresli bir gündü. İşte patronum asıyor. Çünkü bunu, o tartışmaya başladıklarını hiç bilmiyor. Belki kendisi de farkında değil ama üzerine düşündüğünde bu neyin öfkesiydi? O gün belki gerçekten patronu onu haşlamış olabilir, haksızlık etmiş olabilir arkadaşları tarafından vesaire.
Şimdi Feyzo, tam da dediğin gibi karşıdakinin bakış açısını anlamış olmak, en azından hani illa ikna olup ona hak vermek, evet, anlamına gelmiyor. Evet, evet. Ya hani işkembeden atmıyor. Bu bir bakış, bir şey yani. Bu bir anlama biçimi. Evet. Yani diyelim ki biz bunu şey de biliriz ya, diyelim ki mezheplerde bir şeyi kabullenirsiniz ama diğer tarafın bakış açısını, gerekçesini, mantığını anlarsınız ve kabullenirsiniz. Evet. Bir yol tercih edersiniz ya. Yani. Şimdi bu tür şeyde illa benimki ondan doğru filan, haklı haksız mücadelesine girmenin bir fonksiyonu yoktur. Yani evet. O da oradan bakıyor. Psikoterapi ekolleri de öyle değil midir? Yani şimdi bir dinamik ekolle davranışçı ekolü uzlaştırabilir misin?
Yani.
Ama bir dinamikçi bir mantığını anlarsa, o niye öyle diyor, o niye öyle söylüyor, hani bir şekilde öfkelenmez en azından. Bu şey, karşı tarafın haklı haksızlığını belirlemeyi illa sağlamıyor ama karşı tarafı mantıksız, saçma, işte problemli görme halinden kurtarmış oluyor.
Evet.
Ve böylece daha karşınızda bir şey yapan, bir şey hisseden, bir şey söyleyen ama şu şu şu gerekçelerle söyleyen birini görmüş oluyorsunuz. Bu sizin öfke düzeyinizi, ona karşı böyle acayip bir tepki vermenizi engelliyor. Niye? Çünkü karşınızdaki şunu yaşamış, şunu hissetmiş, şunu düşünmüş, meseleye böyle bakıyor, bir takım gerekçeleri olan biri olarak görüyorsunuz. Bu en azından bir yönetmeyi kolaylaştırıyor.
Evet, daha önce belki bir gece önce çok şiddetli bir kavga sırasında onun umursamazlığına, ilgisizliğine ya da işte cimriliğine verdiğiniz bir durum aslında belki de işte çocukluğundan gelen bir yaranın ya da bir acının sonucu olduğunu öğrenme şansınız olabilir. Ya da onun kişiliğiyle alakası olmadığını görme ve anlama şansınız olabilir. Bunu atfetmemiş olursunuz en azından. Mutlak dediğiniz gibi hocam, birbirinin söylediği kabul etmek zorunda değiller.
Evet.
Birbirinin evet şimdi sen haklıymışsın o zaman böyle demek zorunda değiller. Ama uzlaşmamak üzerine uzlaşılabilir. Belki. Evet hocam, keyifli bir sohbet oldu umarım. Dinleyenler için de keyfin ötesinde faydalı olmasını da ümit ederiz. Naçizane fikirlerimizi paylaştık. Bugünkü programın da sonuna gelmiş olduk aslında. Evet kıymetli dinleyenler, bir sonraki programda yine benzer meseleleri, evlilikle ilgili, eş ilişkileriyle ilgili meseleleri konuşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, hayırlı akşamlar.
Hayırlı akşamlar efendim.